Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Fırtına. Yazarı Wilbur Smith. Özgün adı The Sound of Thunder. Çevirmeni Gülten Suveren. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 3. basım, Ocak 1999. ISBN numarası 975-405-849 ve 0. Bu kitap 366 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Kasım 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Doğanın bile insanlara düşman olduğu bir ülkede, serüven girdabında yaşayanların unutulmaz romanıdır Fırtına. İngiliz bir ailenin çocuğu olan Wilbur Smith, Zambiya'da doğdu. Üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra hep Afrika'da yaşadı. Afrika ve Afrikalıların sorunları üzerine yazdığı romanlarla adını dünyaya duyurdu. Birinci bölüm. 4 yıl süreyle kırlarda dolaşmak arabaları eskitmişti. Tekerlek parmakları ve bazı bölümlerin yerine orada bulunan ağaçlardan elde edilen yaş tahtaların takılması gerekmişti. Araba tenteleri sık sık yamandığından brandaların pek azı görünüyordu artık. Her kafilede de 18 yerine 10 öküz vardı şimdi. Yırtıcı hayvanlar ve hastalık yüzünden öküzlerin bazıları ölmüştü. Ne var ki bu perişan kervan 500 filin dişini taşımaktaydı. Sean Courtney'in tüfeğinin ürünü olan 10 binlerce kilo fil dişi. Pretoria'ya varınca karşılığında 15 bin altına yakın para alacağı fil dişi. Sean yine zengindi. Elbisesi eskimiş, lekelenmiş ve acemice yamanmıştı. Çizmelerinin tabanları hemen hemen kalmamış, tabaklanmamış yaban öküzü derisiyle üst üste yarım yamalak pençelenmişti. Karma karışık gür sakalı göğsünün ortasına kadar iniyordu. Yele gibi siyah saçları tam yaka hizasında kör bir makasla kesilmişti. Ancak Sean bu görünümüne karşın fil dişi yüzünden zengindi. Ayrıca Pretoria'da Volkskas Bankası'nın kasalarında onu bekleyen altınları vardı. Yolun yanındaki yüksek toprakta durarak ağır ağır yaklaşan arabalarını seyretti Sean. Memnunlukla artık bir çiftlik almanın zamanı geldi diye düşündü. 37'sindeydi. Genç bir erkek sayılmazdı artık. İstediği çiftliği biliyordu. Hem evini nereye yapacağını da çok iyi saptamıştı. Evini vadiye yakın yere yapacak, böylece geceleri geniş terasta oturup düzlüklere ve uzaklarda kalan masmavi Tugela nehrine bakacaktı. ''Yarın erkenden Pretoria'ya erişeceğiz.'' Yanından gelen ses düşlerini bozdu. Sean eğerinde dönerek atının yanında diz çökmüş olan Zulu'ya baktı. ''Bu iyi bir av oldu Mbeyane.'' ''Nikosi, çok fil öldürdük.'' Mbeyane başını sallayınca Sean ilk kez onun kuzu kıvırcığı saçları arasındaki kırları fark etti. O da genç bir adam sayılmazdı artık. ''Sean çok da dolaştık.'' diye ekledi. Zenci yine başını sallayarak ciddi ciddi bunu kabul etti. Sean yüksek sesle hayal kurar gibiydi. İnsan öküz arabalarıyla bu kadar dolaşmaktan yoruluyor. Sonunda 2 gece üst üste aynı yerde uyuyabilmeyi özlüyor. Mbeyane bu sözü tamamladı. Tarlalarda çalışan karılarının şarkılarını duymak, alacakaranlıkta oğullarının güttüğü sürülerinin çiftliğe dönmelerini seyretmek istiyor insan. İkimiz için de vakit geldi dostum. Ladyburg'a eve dönüyoruz. Mbeyane doğrulup ayağa kalkarken mızrakları tabaklanmamış deri kaplı kalkana vurdu. Siyah kadifeyi andıran cildinin altında kasları oynadı. Başını kaldırıp Sean'a bakarak gülümsedi. Sean da buna karşılık verince başarılı bir yaramazlığa girişmiş 2 küçük erkek çocuk gibi birbirlerini sırıttılar.
''Eğer öküzleri zorlarsak Pretoria'ya bu gece erişebiliriz Nkosi.''
Sean bir deneyelim öyleyse diyerek zenciye cesaret verdi. Sonra kervanın karşısına çıkmak için atını bayır aşağı sürdü. Kervan ağır ağır onlara doğru yaklaşırken hizmetkarlar başa gitmek üzere hızla yanlarından geçen atlıya bağırarak cesaret verdiler. Binici eğerde öne doğru yatmış, dirsekleri ve topuklarıyla midilliye vurarak ilerliyordu. Deri bağları boynuna takılı, şapkası arkada sallanıyordu. Hızla ilerlediği için siyah saçları karma karışık olmuştu. Embeyane,
"Bu yavru aslan babasından daha yüksek sesle kükrüyor," diye homurdandı.
Ama ön arabaya yetişip midilliği birden dizginlerinden çeken biniciye bakarken gözlerinde sevgi vardı.
"Ayrıca bindiği her hayvanın ağzını mahvediyor."
Sean'un sesi de Embeyane'ninki kadar sertti. Fakat oğlunun eğer kayışından çözdüğü ceylanı arabanın yanına yere atışını seyrederken gözlerinde aynı sevgi dolu bakış vardı. İki araba sürücüsü ceylanı almak için koştu. Dirk Courtney de midillisini mahmuzlayarak Sean'la Embeyane'nin yolun kenarında bekledikleri yere doğru dört nala geldi. Dirk midilliyi dizginlerken Sean, "Yalnızca bir tane mi?" diye sordu. "Yok canım, üç tane. Üç vuruşta üç tane. Silah taşıyıcılar onları getiriyorlar." 9 yaşında olmasına karşın herkesin yediği eti sağlamayı doğal bulan Dirk, eğere rahatça yerleşmiş bir eliyle dizginleri tutuyordu. Öbür elini de babasını taklit ederek kalçasına dayamıştı. Sean duyduğu güçlü gururu ve sevgiyi biraz gizlemek için kaşlarını çatarak belli etmeden oğluna baktı. Çocuğun yüzünün güzelliği neredeyse uygunsuz sayılacaktı. O masum gözler ve kusursuz cilt bir kıza ait olabilirdi. Koyu renk bukleler güneşte yakutumsu ışıklarla parlıyordu. Araları iyice ayrık olan gözlerin kirpikleri simsiyah ve uzundu. Biçimli aldı gözlerin güzelliğini daha da dikkat çekici hale getiriyordu. Bir kuyumcu tarafından gözleri zümrüt, cildi altından yapılmış, saçlarına yakutlar konmuştu adeta. Sean daha sonra onun ağzına bakınca hafif bir tedirginlik duydu. Ağız fazla büyük, dudaklar çok kalın ve yumuşaktı. Hem bu ağzın biçimi de hatalıydı. Dudaklar somurtmaya ya da yakınmaya hazır gibiydiler.
"Bugün durmadan yol alacağız Dirk. Pretoria'ya erişene dek mola vermeyeceğiz. Geri dön ve sürücülere haber ver."
"Embeyane'yi yolla, o boş duruyor."
"Sana gitmeni söyledim."
"Allah kahretsin, bugün yeterince iş gördüm."
"Sean, gereksiz bir şiddetle Allah seni kahretsin diye gülledin. Derhal dediğimi yap."
"Ben daha yeni döndüm, bu haksızlık."
Sean oğlunun sözlerini tamamlamasına izin vermedi. "Her sefer sana bir şey yapmanı söylediğimde tartışmaya kalkıyorsun. Şimdi sana söylediğimi yap." Göz göze kaldılar. Sean kötü kötü bakıyor, Dirk sinirlenmiş sopurtuyordu. Bu ifadeyi fark ederek üzüldü Sean. Aralarında gitgide sıklaşan bir irade deneyi olacak yine. Bu da diğerlerinin çoğu gibi sonuçlanacak. Sean yenilgiyi itiraf edip yine siyan boku kullanmak zorunda mı kalacaktı? Sonuncusu ne zamandı? 2 hafta önce. Sean midillisine iyi bakmadığı için Dirk'ü azarlamıştı. Dirk babası sözlerini bitirene dek somurtarak öylece durmuş, sonra arabaların arasına girip uzaklaşmıştı. Sean bu konuyu kafasından çıkarıp Embeyane ile çene çalarken birden konak yerinden acı dolu bir bağırtı gelmişti. Sean hemen o yana koşmuştu. Dirk arabaların çevrelediği açıklığın ortasında duruyordu. Ayaklarının dibinde de daha memeden kesilmemiş olan köpek yavrularından biri debelenip inliyordu. Dirk'in tekmesi yavrunun kaburgalarını içine göçürmüştü. Sean öfkeye kapılarak Dirk'i dövmüştü. Ancak hiddetine rağmen yine de su aygırı derisinden yapılmış, fazla can yakacak şekilde inceltilmiş siyan bok yerine bir ip kullanmıştı. Ondan sonra da Dirk'e kaldığı arabaya gitmesini emretmişti. Öğle üzeri oğlunu çağırarak özür dilemesini istemişti. Dudakları ve çene kasları gerilmiş olan Dirk ağlamadan durmuş ve özür dilemeyi reddetmişti. Sean onu yine iple dövmüş ama bu kez yalnızca cezalandırmayı düşünmeden duygusuz davranmıştı. Dirk yine de yenilmemişti. Sonunda umutsuzluğa kapılan Sean onu siyan bokla dövmüştü. Dirk kaba etlerine şiddetle inen, ıslık çalar gibi ses çıkaran 10 darbeye de dayanıp kırbaçlanırken sessiz kalmıştı. Her darbede vücudu kasılmış ama yine de konuşmamıştı. Sean midesi bulanır, utanç terleri gözlerine kaçarken siyan boku nimihaniki bir şekilde sallamış ve ağzında kendi kendisine duyduğu nefreti belirten yapışkan salyaları hissetti. Sonunda Dirk bağırınca Sean siyamboku atıp sendeleyerek arabanın yanına dayanmış ve mide bulantısını bastırmak için orada soluk almaya çalışarak kalmıştı. Dirk tekrar tekrar haykırmış, Sean onu tutarak göğsüne bastırmıştı. Dirk, özür dilerim baba diye bağırmıştı. Üzgünüm, bir daha yapmayacağım. Sana söz veriyorum, seni seviyorum, en çok seni seviyorum. Bir daha yapmayacağım. Birbirlerine sarılıp öylece kalmışlardı. Bu olaydan sonra yerlilerden hiçbiri Sean'a gülümsememiş, onunla konuşmamış, sadece verdiği emirleri anladıklarını belirtmişlerdi. Çünkü Embeyane dahil hepsi de Dirk Courtney'in istediğini anında elde edebilmesi için hırsızlığa, hile yapmaya ve yalan söylemeye hazırdı. Onlar çocuğun istediğine engel olan herkesten nefret ederdi ve buna Sean da dahildi. Bu olay 2 hafta önce olmuştu. Sean çirkin ağıza bakarken şimdi bunu tekrarlayacak mıyız diye düşündü. Sonra Dirk birden gülümsedi. Bu ani değişiklikler Sean'u biraz şaşırtıyordu. Çünkü Dirk gülümseyince ağzı biçimlenip düzeliyordu. Buna dayanılamazdı. ''Ben giderim baba.'' Sanki gönüllüymüş gibi neşeli neşeli midilliği mahmuzlayıp geri dönerek arabalara doğru gitti. Sean Embeyane'nin duyması için küstah, küçük, serseri diye omurdandıysa da için için huzursuzluğunu hissediyordu. Çocuğu yetiştirirken ona ev yerine bir araba, okul yerine çimensiz ovaları, arkadaş yerine yaşını başına almış adamları vermişti. Hem oğluna tartışılmaz bir hak olarak da bu adamlar üstünde otoritesi olduğunu belirtmişti. Annesi 5 yıl önce ölmüştü ve o günden beri Dirk bir kadının insanı yatıştıran, yumuşatan etkisini tanıyamamıştı. Onun böyle vahşi olmasına şaşmamak gerekirdi. Dirk'ün annesinin anısından ürküyordu Sean. Bu anında suçluluk duygusu vardı. Bu suça alışabilmesi için yıllar gerekmişti. Karısı ölmüştü. Kendisine azap vermesinin bir yararı yoktu. Birkaç dakika önce duyduğu mutluluğu gölgeleyen iç sıkıntısını bir yana iterek gevşek dizginlerin ucuyla atın boynuna hafifçe vurup onu yola çıkardı. Ufukta beliren alçak tepelere doğru güneye, Pretoria'ya gidiyordu. Sean bu çocuk çılgının biri dedi kendi kendine. Ama Lady Burg'a erişince bir şeyi kalmayacak. Okulda bu saçmalıklarını ona unuttururlar. Ben de evde ona terbiye veririm. Yok, mutlaka düzelecektir. 1899 yılının 3 Aralık gecesi Sean arabalarını tepelerden indirip Apies nehrinin yanında konakladı. Yemeklerini yedikten sonra Dirk'ü oturdukları arabadaki yatağına yolladı. Kendisi de tek başına tepenin doruğuna tırmanıp kuzeyde kalan topraklara baktı. Ay ışığında gümüşümsü gri duran ıssız topraklar alabildiğine uzanıyordu. Eski yaşamıydı bu. Birden bu görünüme arkasını dönen Sean, aşağıdaki vadiden kendisini çağıran kent ışıklarına doğru yürüdü. 2. Bölüm. Dirk'e arabaların yanında kalmasını söylediğinde yine biraz tatsızlık olmuştu. Dolayısıyla da ertesi sabah Apies'teki köprüden geçerek kente giren Sean son derece öfkeliydi. Düşüncelerine dalmış olan Sean etrafındaki olağanüstü hareketi fark etmeden Church Caddesi'ne saptı. Bir kol atlı yüzünden dizginlere asılıp yolun yanına çekilmek zorunda kaldı. Atlılar geçerken Sean onları ilgiyle inceledi. Evde dikilmiş ya da dükkandan alınma elbiseler giymiş olan kasabalılar güya 4 sıra sayılacak bir kol oluşturmuşlardı. Sean'un merakını uyaran onların sayıları oldu. Tanrım, en az 2000 kişiydiler. Üstelik delikanlılardan kır sakallı adamlara kadar her yaşta insan vardı. Hepsi de fişeklerini kuşanmıştı. Sol dizlerinin yanında birer Mauser tüfek duruyordu kılıfında. Sarılmış battaniyeler eyerlere bağlanmıştı. Atlılar geçerlerken mataralar, tencereler şangır diyordu. Hiç kuşkusuz bu bir savaş bölüğüydü. Kaldırımlardan kadınlar ve birkaç erkek onlara seslendi.
Galuhor, doğru ateş edin. Şipaya diga, tarukoms.
Askerler güldüler ve bağırarak onlara karşılık verdiler. Sean atının yanında duran güzel bir kıza doğru eğildi. Kız kırmızı bir eşarbı sallıyordu ve Sean birden onun gülmesine karşın kirpiklerine takılıp kalmış olan gözyaşlarını fark etti. Sean o gürültüde sesini yükseltti. Nereye gidiyorlar? Kız başını kaldırınca bir damla yaş yanağından süzülerek çenesine kaydı ve bluzunda minik bir ıslaklık oluşturdu.
Trene tabii.
Tren mi? Hangi tren?
Bakın işte toplar geliyor.
Sean endişeyle başını kaldırınca iki topun sarsılarak geçtiğini gördü. Sırmalı mavi üniformalar giymiş olan topçular arabalarda hazır ol durumunda oturuyorlardı. Topların büyük ağırlığı yüzünden atlar öne doğru eğilmişlerdi.
Sean tanrım diye soludu, sonra kıza dönüp omzundan tutarak endişeyle sarstı. Nereye gidiyorlar, çabuk söyle, nereye?
Monher!
Kız onun dokunmasına kızarak silkinip elinden kurtuldu. Sean kalabalığa karışan kızın arkasından seslendi. Lütfen özür dilerim, bana söylemelisin. Bir dakika daha öylece sersem sersem oturdu, sonra kafası yine çalışmaya başladı. Demek savaş vardı. Fakat nerede ve kime karşı? Bir kabile ayaklanması için bu kadar güç çağırmaya gerek yoktu kuşkusuz. O tüfekler Sean'un düşünebileceği en modern silahlardı.
Yok, bu bir beyaz savaşıydı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı mı? Olanaksız. Onlar kardeştiler. İngilizlere karşı mı? Bu fikir onu korkuttu. Ancak 5 yıl önce bir takım söylentiler çıkmıştı. Daha önce de olmuştu bu. 1895'teki James'in saldırısını anımsadı. Uygarlıktan uzak kaldığı yıllar sırasında her şey olabilirdi. Şimdi saflıkla bu işin tam ortasına düşmüştü. Çabucak kendi durumunu düşündü. İngilizdi, Natal'da İngiliz bayrağının altında doğmuş, Afrika'dan hiç ayrılmamıştı. Hollandalı kasabalılara benziyor, onlar gibi konuşuyor ve ata biniyordu. Ama yine de İngiltere'de doğmuş kadar İngilizdi. Ya savaş Afrika Cumhuriyeti ile İngiltere arasındaysa ve Boerler kendisini yakalarsa ne yapardı? Dipnot Boer, Hollandalı soydan olan, Güney Afrika'da doğan ve orada oturan. Boer savaşları 1880-81 ve 1899-1902. Arabalarına ve fil dişilerine el koyarlardı tabii. Belki onu hapse atarlar, belki de bir casus sanarak kurşuna dizerlerdi. Buradan cehennem olup gitmeliyim diye mırıldanarak Embeyane'ye döndü. Haydi gel, hemen arabalara dönmeliyiz. Fakat daha köprüye gelmeden fikrini değiştirdi. Ne olduğunu kesinlikle öğrenmesi gerekiyordu. Gidebileceği biri vardı ve bu tehlikeyi göze alması gerekliydi. Embeyane, kampa dön. Nikosizana dör kubul ve onu orada tut. Gerekirse bağla. Hayatına değer veriyorsan kimseyle konuşma ve dörkün de biriyle konuşmasına izin verme. Anlaşıldı mı?
Anlaşıldı Nikosi.
Binlerce boer arasında bir kasabalıyı andıran Sean ağır ağır kalabalığın arasından geçerek kentin öbür ucunda tren istasyonunun yakınındaki dükkana gitti. Sean'un son gördüğünden beri girişin üstündeki tabela kırmızı boya ve yaldızla boyanmıştı. E. Goldberg, ithalat ve ihracatçı, maden makinaları, tüccar ve toptancısı, satın alma komisyoncusu, altın, değerli taşlar, deri ve kürkler, fil dişi ve doğal ürünler. Savaşa rağmen ya da savaş yüzünden Bay Goldberg'in büyük dükkanı kalabalıktı ve iyi iş yapıyordu. Sean müşterilerin arasına dalarak mal sahibini aramaya başladı. Onu görünce hiç zayıflamamışsın Izzy dedi. Goldberg kararsızlıkla altın çerçeveli gözlüğünün üstünden onu süzdü. Gülümsemeye başlamışken birden Sean'u tanıdı. Dehşetle gözlerini kırpıştırıp başıyla gelmesini işaret ederek arkadaki bürosuna gitti. Sean da onu izledi. Onu bekleyen Goldberg endişesinden titriyordu.
''Çıldırdınız mı Bay Courtney? Ya sizi yakalarsa?''
''Dinle izi, dün gece geldim. 4 yıldır beyaz bir adamla konuşmadım. Burada ne oluyor?''
''Demek duymadınız. Savaş çıktı Bay Courtney.''
''Bunu görüyorum ama nerede, kime karşı?''
''Bütün sınırlarda, Natal'da, Cape'de.''
''Kime karşı?''
''İngiliz İmparatorluğu'na karşı. Biz İngiliz İmparatorluğu'yla savaşıyoruz.''
Sean sert sert ''Biz dediğin kim?'' diye sordu.
''Transvaal Cumhuriyeti ve Hollanda Bağımsız Devleti. Daha şimdiden büyük zaferler kazandık. Lady Smith sarıldı. Kimberley, Mafeking.''
''Sen de bu zaferden pay mı çıkarıyorsun?''
''Ben burada, Pretoria'da doğdum. Ben bir kentliyim.''
''Beni ele verecek misin?''
''Ne münasebet, yıllardan beri iyi bir müşterimsiniz.''
''Teşekkürler izi, dinle, buradan hemen gitmem gerek.''
''Akıllılık edersiniz.''
''Ya Volkskaas'taki param, onu alabilir miyim?''
İzi üzgün üzgün başını salladı. ''Bütün düşman hesaplarını dondurdular.''
Sean küfrü bastı, Allah kahretsin, Tanrı cezalarını versin. Sonra adama baktı. İzi, 20 araba dolusu yani 10 ton ağırlığında fil dişi kentin eteğinde duruyor. İlgilenir misiniz?
Kaç para? Hepsi için 10.000. Öküzler, arabalar, fil dişi ve her şey için. Goldberg çekine çekine, bu vatanseverlik olmaz Bay Courtney diye cevap verdi. Düşmanla alışveriş etmek. Ayrıca bunun 10.000 altın değerinde olduğunu söylüyorsunuz.
Kendine gel Izzy, ben İngiliz ordusu değilim. Bütün mal 20.000 altın değerinde.
Malı görmeden, bir soru sormadan almamı mı istiyorsunuz? Pekala, size 4.000 altın veririm.
7.
Izzy 4.5 diye karşılık verdi.
Sean, hayır, Tanrı'nın belası diye omurdandı. 5.
Pekala, 5.
Teşekkürler Izzy.
Bu bana zevk verir Bay Courtney.
Sean çabucak arabaların konakladığı yeri tarif etti. Malı aldırmak için birini yolla. Ben hava kararır kararmaz Natal sınırına doğru yola çıkacağım.
Demir yolundan ve diğer yollardan uzak kalmaya bakın. Joubert'in Kuzey Natal'da 30.000 askeri var. Bunlar Lady Smith ve Tugela dağları civarında mevzilenmişler.
Goldberg kasaya gidip 5 küçük branda bizi kese çıkardı.
Saymak ister misiniz?
Sen bana güvendin. Ben de sana güveneceğim. Tanrı'ya emanet ol Izzy. Sean keseleri gömleğinin içine sokup kemerinin altına yerleştirdi.
Tadiniz açık olsun Bay Courtney.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.